Ezoter Atlası'nın ikinci bölümüyle karşınızdayız. İkinci bölümümüzdeki konumuz ayazmalar ve balıkla ayazma. Ben Yusuf Ural.
Ben Damla Selin Tomru.
İkinci bölüm başlıyor. Ayazma nedirle konuya başlamak istiyorum. Ayazma, Rumca, hacıya, kutsal, azma, yer anlamına gelmekte. Yani kutsal yer olarak betimleyebiliriz. Peki bu ayazmalar neden bu kadar önemli? Neden İstanbul'da bu kadar önemli yer tutuyorlar? Neden her kilisenin bir ayazması olmak zorunda? Bu sorulara vereceğimiz cevap aslında çok basit. Roma, Batı Roma bildiğiniz gibi çok önemli tatlı su kaynaklarına sahip. Bunlardan biri Tiber Nehri. Ama ne yazık ki Doğu Roma başkenti İstanbul'da böyle bir su kaynağı bulamıyoruz. Bu nedenle bu tarz kutsal su kaynaklarına ihtiyacımız var. Ve bu kutsal su kaynaklarının her birinin kilisesi mevcut. Kutsal su. Bu kutsal sular ne çağrıştırıyor Damla abla sana?
Şimdi aslında kutsalı geç, bir gezegene gidiyoruz mesela, ne diyoruz? Burada su var, demek ki burada yaşam olabilir. Dolayısıyla aslında su dediğimiz şey yaşamın ta kendisi. O yüzden de bence bütün sular kutsaldır, banyodakiler bile dermiş. Şaka bir yana, tabii ki kutsal su çok önemli. Yani işte bizim dinlerde olsun, önceki inançlarda olsun hep bir kutsal su kaynağı var. İşte bütün mitolojilerde kutsal su var. İşte ağabey hayat diyoruz. İnsanlar işte ölümsüzlüğü bir suya bağlıyorlar. Onun peşinde deli divane oluyorlar vesaire vesaire. Aynı zamanda coğrafyalarda da çok önemli tabii ki Yusuf. Mesela işte Hindistan'a gidiyoruz. Hindistan'da ne var? Ganj var. Adamlar ölülerini Ganj nehrine döküyorlar, küllerini. Özel ritüeller yapılıyor. Mısır'a gidiyoruz. Mısır'a gitmezsek olmaz zaten, biliyorsun Damla deyince.
Tabii ki de.
Dolayısıyla işte orada Nil var. Nil çok önemli. Nil'in kendi tanrısı var. İşte Nil taşarsa yaşam devam ediyor. Nil eğer geri çekilirse ölüm başlıyor, kuraklık başlıyor. İslamiyet'e gidiyoruz. Zemzem suyu var. Biliyorsun çok kutsal bizler için. Dolayısıyla da kutsal su demek aslında dünyadaki varoluş, dünyadaki yaşam demek. Tabii ki suyu da farklı şekillerde kullanıyorlar, daha mistik anlamda. Aynı zamanda da demin de bahsettiğimiz gibi mitolojilerde de geçiyordu. Çok mitolojik olmasa da bildiğim kadarıyla İstanbul'da da yine böyle bir hikaye var bu ayazmada.
Tabii ki de, hikaye biter mi ablacığım? İstanbul'da hikayeden bol ne var, kehanetten bol ne var? Bu kehanet şöyle işliyor. Bizim meşhur İmparator Leon'umuz var. Tabii o zamanlar o kadar da imparator değil. Sersefil, yoksul bir halde balıklı ayazma bölgesinde geziyor. Balıklı ayazma bölgesinde gezdiğinde yaşlı bir adamla karşılaşıyor. Bu adam yaşlı ve kör. Bu adam susuzluktan bitap düşmüş bir şekilde İmparator Leon'a yaklaşıyor ve ondan yardım diliyor. İmparator Leon da bir ilahi ses duyuyor. Bu ilahi ses ona yakınlarda bir su kaynağı olduğunu, bu su kaynağının ihtiyarın gözüne iyi geleceğini ve kendisini de imparator edeceğini söylüyor. Oralarda dolanırken bu su kaynağını buluyor ve adama bu su kaynağından ikram ediyor. Adam bu sudan içiyor ve yüzünü yıkıyor. Yüzünü yıkadığında ilginç bir şekilde bu adamın gözleri kör olmaktan çıkıp adam sağlıklı bir şekilde görmeye başlıyor. Ardından İmparator Leon da diyor ki, madem durum bu, ben de ne iste bir askere yazılayım, yani ne olacağına bir bakayım diyor. Ne olur ne olmaz. Adamın gözü açıldı, biz de belki imparator oluruz. Tabii kehanet bu ya, doğru çıkacak illa, çıkması lazım. Askerlikte rütbe atlıyor. Sonra bir şekilde bu adam imparator oluyor. Yani peki abla, bu kehanetler bu kadar gerçekçi mi? Suyun cidden bir şifa etkisi var mı?
Şimdi kehanet kısmı birazcık tabii karmaşık. Bunu anlatmaya dakikalar yetmez. Sonuçta kehanet dediğimiz şey iki türlü olabilir. Bir tanesi geçmişi kehaneti. Yani bir takım olaylar olur ve kişi kendini daha legal, daha güçlü göstermek için bir çeşit imaj çalışmasına girip aslında bu da bir kehanetti, böyle de bir hikayem vardı demiş olabilir. Ya da gerçekten bizim bilinçüstü ya da bilinç dışı dediğimiz bir alan var ki buna Jung kolektif bilinç diyor. Orada zaten her şey frekans olduğu için, bir titreşim olduğu için olasılıklar da update edilmiş şekilde, bir cloud'a yüklenmiş şekilde duruyorlar. Dolayısıyla sen bir kahinsen eğer, bunları download edebiliyorsun. Yani bir aplikasyonu indirirmiş gibi gelecekte olabilecek ihtimalleri fark edip paylaşabiliyorsun. Su burada neden önemli? Su şu açıdan önemli. Muhtemelen dinleyicilerimizin bir kısmı bilecektir. Çok tatlı bir Japon bilim adamımız var. Sevgili Emoto. Masaru Emoto suyla alakalı bir takım deneyler ve tespitler yapıyor. Buna göre suyun taşıyıcılık özelliği var. Taşıyıcılık özelliği ne demek? Şu demek. Mesela diyelim ki sen suya bir kayık bıraktın. Su bu kayığı alıyor A noktasından B noktasına getiriyor. Aynı zamanda suyun içindeki kristal yapılar da, ki bu işte buzla sıvı arasındaki faza verilen bir faz, kristalimsi yapılar. Bunlar da aynı şekilde enerjileri taşıyabiliyor. Yani sen bir bardak suya seni seviyorum, seni seviyorum dediğinde bunun kristal yapısı çok daha berrak, çok daha güzel olurken, senden nefret ediyorum, çık git hayatımdan dediğinde oradaki kristal yapı bulanıklaşmaya, çirkinleşmeye başlıyor. Hatta Emoto diyor ki, dolayısıyla biz aslında suya bir takım yüklemelerde bulunabiliriz. İşte ben 10 kilo vereceğim, ben 50 kilo olacağım diye sen bir suya sürekli olarak söylediğinde Emoto'ya göre su gerçekten bu kodu alıyor ve sen o suyu içtiğinde senin DNA'larına bu kod bir şekilde işlenmiş oluyor. Ki bunu muhtemelen biliyorsundur Yusuf'cum. İşte bizler, tabii benim yaşım artık geçti ama sana hala oluyordur herhalde. Sınavlara girmeden önce işte anne gelir okunmuş su iç yavrum der.
Zemzemler, meşhur zemzemlerimiz.
Dolayısıyla aslında burada da yine bir kodlama sisteminden bahsedebiliriz. Şimdi Leo'nun bulduğu yaşlı amcanın gözleri açıldı ama sudan mı açıldı, başka türlü mü açıldı, maymun mu gözünü açtı onu bilemeyeceğim ama bildiğim kadarıyla sonrasında da bu ayazmanın geleni gideni çok oluyor.
Ya tabii ki de. Sonuçta biri için kutsalsa diğeri için de kutsal. Her yerde bu durum bu şekilde ilerliyor. Özellikle Theodora, bildiğimiz gibi meşhur imparatoriçe Theodora buraya çok özel bir ihtimam göstermiş. Yanındaki soylularla beraber sürekli buraya ziyaretlerde bulunup bu sudan faydalanmak istemişler. Nasıl bir fayda? Artık şifa kaynağı olarak görmüşler bu suyu. İlginç bir hikayesi de var. Zaten şeyden bahsetmedik ya. Ayazma. Balıklı ayazma diyoruz. Neden bu balıklı ayazma? Buranın balıklı ayazma olmasının nedenini de fetih ile ilişkilendiriyorlar. Fetih döneminde 2. Mehmet İstanbul'u fethedeceğinde Rum bir vatandaşımız orada balık kızartıyormuş. Tabii acıkmış, balıklarını kızartıyor güzelce tavada. Sonra demişler ki, be adam ne yapıyorsun, koş İstanbul'u fethediyorlar. Ya ne demiş, ne fethi ya, ben balığımı yiyeceğim, takılacağım edeceğim. Ya demiş, bu tavadaki balıklar, bu cansız balıklar eğer ki canlanırlarsa ben İstanbul'un fetholduğuna inanır. Bu balıklarda sen sıçramaz mısın? Tak, balıklı ayazmaya. Bir bakıyorsun yüzüyorlar. Canlanmış, İstanbul'a fetholunmuş. Bundan dolayı artık oraya balıklı ayazma ismini takmışlar. Hatta eğer çok şanslıysanız o balıkları görebiliyorsunuz. Kırmızı, siyah çeşitli renklerde balıklar mevcut orada. Yani tabii tutmazsanız, yemezseniz seviniriz. Artık dirilmişler. Onların o canını almamak lazım. Hayata güzel bir şekilde devam etsinler diyoruz. Bu kadar balıktan bahsetmişken de abla, bu balık, su, astrolojiyle bir ilişkisi var mı bunların? Ne şekilde ilerliyor? Hani bu kadar tamam tavada kızarması vesaire diyoruz. Yemek, içmek. Ama burada balıkla su ilişkisini astrolojide nasıl iç içe sokabiliriz? Yani nasıl iç içe birleştirip burada topu sana nasıl atabilirim? Ne dersin?
Şimdi ben tabii balık ve astrolojiye balıklama atlayacağım haliyle. Bu espriyi yapmasam olmazdı.
Keşke yapmasaydın abla. Daha iyi olabilir.
Dinleyicilerden özür diliyorum. Zamanı geriye alıyoruz.
Aynen.
Şimdi ayazmanın içindeki balıklar tabii ki bize bir takım mesajlar veriyor. Eğer işin biraz daha ezoterik kısmına gidecek olursak. Hatta ilerleyen bölümlerde konu olarak alacağımız bir yer var. Senin de bildiğin gibi Balıklı Göl. Orası da balıklarla ilgili. Onun dışında işte Japon kültüründe biliyorsun yine balıkları görüyoruz. Feng Shui'de balıkların çok önemli bir yeri var. Aynı şekilde de astrolojide de balıklar önemli. Peki nedir balık? Ne işe yarar diye bakacak olursak. Aslında balık nedir? Denizin altında yaşayandır. Denizin altında nefes alabilendir. Şimdi biz de neyiz? Bir görünen yüzümüz var, bir de görünmeyen yüzümüz var. Yani herkesten sakladığımız, kendi içimizde, derinlerimizde yaşadığımız bir ben var bizim içimizde. İşte balık bu bir ben var ki benim içimde benden öte, benden ziyade olan kısmımız.
Bir ben var ki benden içeri dediğimiz olay mı ablacığım?
Aynen öyle.
Yunus Emre.
Dolayısıyla da bütün bilinçaltımız, işte psişik yanlarımız, ezoterizmle alakalı yanlarımız, mistik inançlarımız, ritüellerimiz de bu parçada. Hatta biliyorsun sen de İsa da balıkla özdeşleştiriyor.
Tabii. Yani onun Christos dediğimiz şeyini balıkla sembolize ediyorlar aslında. Balık monogramıyla sembolize ediyorlar.
Yine aynı şekilde astrolojide de 12. burç balık. Yani aslında astroloji şunu gösterir. Bir ruhun dünyaya ilk indiği andan sonuna kadar o dünyadaki halini gösterdiğinden balık artık en yaşlı, en olgun, en bilge olan halimizi yansıtır. Bu açılardan tabii ki balık o zaman ne demek oluyor? Daha ilahi olanla iç içe, bir takım mistik olaylara gücü daha çok yetebilen, kavrayabilen, hislerinin peşinden gidebilen parçamızı da yansıtıyor. O yüzden de kehanetle de alakalı, mistisizmle de alakalı. Su dediğimiz şey, su elementi de yine astrolojide duygularımız, bilinçaltımız, onun dışında işte ilahi olanla bağlantımız, işte meditasyon yapabilme kapasitemiz gibi konuları da kapsıyor. Mesela su elementi grubunda hangi burçlar var? İşte yengeç burcu var, akrep burcu var, balık burcu var. Dolayısıyla her üç burca da baktığımızda aslında üçü de ön sözleri kuvvetli, hisleri kuvvetli, rüyaları genellikle çıkan burçlar. Bu açıdan da su elementi de yine tüm bu ayazmalardaki işte o şifa kısmını, kehanet kısmını, daha işte metafiziksel adlandıracağımız kısmı destekler nitelikte.
Çok teşekkürler o verdiğin bilgiler için. Ezoteri Atlası'nın ikinci bölümünü de bu şekilde bitiriyoruz. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.